Ayrım 14, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, sayfa 153. Siyasetçilerle sıkı ilişkileriniz olduğu söyleniyor. Menzile bağlı çok isim var mı?
10 tane siyasetçinin ismini söyleyemem. Siyasetçilerle her seçmen gibi bir ilişkimiz var. Böyle al ver yok. Bize yakın, bize uzak bakan yok. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı söyledim. 30 yıldır tanıyorum. Tarikatsa bu, tasavvufsa bu. Tasavvuf sadece İslamiyet'te değil. Hristiyanlığı araştırdım, Sofilik de var onlarda. İslamiyet'i de araştırmışlar. Geldiler, konuştuk. Papazları araştırmışlar, şaşırdım. Tasavvuf bütün dinlerde vardır.
Buranın adı Semerkant, Sivrihisar'da kurulanın adı Buhara, farkınız ne?
Buranın adı Menzil, Semerkant değil. Türk tarihinde Semerkant ilim merkezidir. Buhara'da, Sivrihisar'da. Feyzettin Erol amcam Raşit Erol'un oğludur. Bizden ayrılma değil. Buradan babasının zamanında 12 Eylül 1980'den sonra ne ayrıldı? Bizden ayrılma falan değil. Kayınbiraderim, amcamın oğlu, teyzemin oğlu, bizde bu şey ağır yani.
Ticaret yapmama karşı olan Şeyh Feyzettin'in kendisi de ticaret yapıyor. Ama Şeyh Feyzettin Erol sizin ticaretle uğraşmanıza karşı çıkıyor.
Doğrudur. Ben de kendisi yapmıyor mu diye sorayım. Yapmıyorsa nasıl geçiniyor? O zaman milletten alıyor.
Sordum, tarlalarının, hayvanlarının olduğunu söyledi.
Onlar ticaret değil mi? O soğan patates ekip satıyor. Ben de buğday ekip satıyorum. Bahçemiz var. İlla onu mu yapmak lazım?
Sen ne seviyorsun?
Ayakkabıcılık, marangozluk, öbürü çoban, öbürü tüccar. Bir kalıba sokmamak lazım. Bizim ticaretimize karşı çıkıyor olabilir. O zaman ben de onun çiftçiliğine karşı çıkıyorum. Doğru bir şey mi? Benim tercihim bu, onun tercihi o. Benim tercihim holding kurmak, ticaret. Çok gündeme geldiği için bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum.
Fethullah'ın yurt dışında okulları, dershaneleri var. Sizin de böyle bir yapılanmanız oldu mu?
Yurt dışında hiçbir yerde okulumuz yok. Medreselerimiz var, onlara hoca veriyoruz. Hoca gönderdik, kendileri yapıyorlar. Kırgızistan'da 15-20 tane var. Bizden hoca talep ediyorlar. Yurt dışında okulumuz, üniversitemiz yok.
Ama Türkiye'de hastanemiz, İstanbul ve Ankara'da okullarımız var.
Örneğin Biltek kolejleri bizim. Girin, internette dolu bilgi var yani. İyi mi, doğru mu, o tartışılır. Bu okul ticaretini sevmiyorum. Bu kadar yatırıma değer mi derim. Siz de yok, imkanım varsa okulu yaparım, çocuklar okusun dersiniz. Bunu ticaret ve hayır olarak da yaparsınız.
Menzilde bütün ticaret yerleri size ait sanırım. Çünkü hemen tüm iş yerlerinin adı hayırla başlıyor.
Evet, burada her şey bize ait. Köyde dükkanlarımız var, akrabalarımızındır. Köy komple bizim, 1500 nüfusuz. Tam resmi rakam bilmiyorum. İş yerleri benim, amcalarımın, amca çocuklarımın. Neticede dedemin 7 erkek çocuğu vardı. Her amcamın 5'ten aşağı çocuğu yok. TC'nin kanunlarına uyuyoruz ve ticaretimizi de yapıyoruz. Yani köydeki bütün dükkanlar benim ve akrabalarımın.
Tarikat derseniz hapse atarlar, tasavvuf derseniz yırtarsınız. Vakıflarınızın, derneklerinizin, medreselerinizin durumu nasıl?
Medreseler, kurslar var, o da okullarla beraber açılıyor. Araştırma merkezi var burada, medreselerimiz hep olmuş, dernekler, vakıflar var. Ben hiçbir derneğe üye değilim. 3-5 arkadaşım, tanıdığım kurmuş Adıyaman'da, ben destek vermişim. Maddi ve maddi destek vermişim. Kamu yararına dernekler de var. Hepsi devletin malı. Belediyelere kayyum atıyorlar. İşte bitti iş. Vakıflara, derneklere gönül bağımız, desteğimiz var. Maddi ya da sözlü olabilir. Nasıl işlediklerini, nasıl çalıştıklarını bilmiyorum. Birinin ismini söyle desen bilemem.
Yani tasavvufla uğraştığını söyleyenler vakıf, dernek, ticarette iç içe mi?
Yok diyen yalan söylüyor. Herkesin vakfı, derneği, ticarethanesi var. Niye var? Çünkü o isim altında çalışılıyor. Her şeyden önce dürüst devlet olması lazım. Bunu başında söyledim. Yol var, 140'la gidiyorlar. Çok kaza oluyor. Karar almışlar, orada kaza olmasın diye hızı indirmişler. Tarikat dersen hapse girersin. Tasavvuf dersen yırtarsın. Beddua edeceğim, kendime yakıştıramıyorum. Benim vakfım yok. Var, olması da lazım, karşı çıkmıyorum. Dürüstlük yoksa devletten kaynaklı konuşalım, birbirimizi anlayalım.
Seyda Abdülbaki Erol, halifeliği kime verecek?
Halifeliği verdi zaten, 7-8 halifesi var. 2-3'ü rahmetli oldu, 4-5'i hayattadır. Tasavvuf da verilen bir şeydir. Ben sana veriyorum, öyle bir şey yok. Oğlu yerine geçti, oğludur, zaten yerindedir. Değişmedi ki. Babası öldü, başka bir memlekete mi gitsin? Babadan oğula geçiyor diye bir şey yok. 99 puanlı üniversiteyi bitireceğim, sen rektörün oğlusun, sana diploma yok. Olur mu öyle bir şey? Tasavvuf da bir okuldur. Bir sünneti, kuralı, adabı var, askeriye gibi. İslamiyet'in dışında olan bir şey değil, hocaya bağlılık vardır. Hocaya saygı duymuyorsa, inanmıyorsa ilmi öğrenemez. Edep ehlin yarısıdır. Önce edebi öğretmemiz lazım. Cinayetler oluyor, tabii olacak. Şimdi herkes anaokuluna gönderiyor. Yetmiyor, hanımını çalıştırıyor. İki kişi çalışıyor. Nasıl bakacaklar çocuğa?
O gibileri için idam cezası getirilmeli, kravat taktığı için ceza indirimi olmamalı. Son dönemde bazı tarikatlar cinsel içerikli konularla gündeme geliyor.
Geçenlerde bir siyasetçi tarikatların aleyhine çok konuşulduğunu söyledi. Ne olacak, ben mi çözeceğim? Siz çözeceksiniz. Devletin ektiği şey, o yerlerin %90'ında İslamiyet'i anlatmıyorlar.
Diyanet diyebiliyor mu faiz haramdır diye?
Hırsızlığı, kızının gözleri önünde boğazı kesilen Emine Hanım'ı söylesin. Zalim destekleniyor, mazlum ölüyor. Zalimi hapse koyuyorsun, yemek veriyorsun, yatak, doktor veriyorsun. Yatar çıkarım, namusumu temizlerim diyor. Nasıl olacak? Gözleri önünde annesinin boğazı kesilip öldürülen kızı çağırıp annesini öldürene ne yapılması gerektiğini, yani hükmü vermesini isteyeceksin. Reşit değilse akrabasını çağıracak, en yakınına hükmünü vermesini söyleyeceksin. Yanan senin canın. Adam cinayet işliyor, bir de hava atıyor. Duruşmada kravat takıyor. Hakimim, en iyisini sen bilirsin diyor. İyi halden ceza indirimi alıyor. Benim adıma devlet affedemez. O kızın adına devlet affedemez. Bitti o kızın hayatı. Ciğeri yandı. O adam bir değil, iki kişiyi öldürdü.
Buraya uyuşturucu kullanan da, alkolik olanlar da geliyor. Bir sıkıntı oluyor mu?
İçenler, uyuşturucu kullananlar gelemez diye bir şey yok. İçen de gelir. Gelenlere yaptıklarının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyorum. İşin açıkçası, geldiğiniz için çok sevindim. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz ya da anlaşılmıyoruz diyeyim. Öyle de diyebilirim. Sizin gibi değerli birini görünce çok memnun oldum. Dostum diyebileceğim, yakın görüştüğüm bir Ruşen Çakır var. Gerçekten beğeniyorum onu. Bazen menzil hakkında da bir şeyler yazıyorlar. Yazı hakkında görüşümü sorduğunda %90'ı doğru, %10'u yanlış diyorum. O kadar da bizden olsun diyorum. Bazen şakalaşıyoruz. Sen komünistsin, ben şeriatçıyım, nasıl oluyor bu diye. Ama işini iyi yapan bir gazeteci.
Cumhuriyeti seviyorsa devlet kendini gözden geçirmeli.
28 Şubat döneminde bize kan kusturdular. Dönemin jandarma genel komutanı Şener Er Uygur'la görüştüm. Düşmanınız yetmedi mi, bir de bizi mi düşman ediyorsunuz dedim. Devletin kendini gözden geçirmesi lazım. Hele bu cumhuriyeti, ülkemizi seviyorlarsa.
Amcanızın yanında siz de ilginç olaylar yaşamışsınızdır.
12 Eylül darbesinden sonra amcam Raşit Erol Gökçeada'da zorunlu ikamete tabi tutulduğunda Genelkurmay Başkanlığı'na, Milli Güvenlik Konseyi'ne defalarca dilekçe verdim. Bunların hepsini sakladım. Sonunda hiçbir şey olmadan seni bıraktık diyorlar. Bundan ilginç şey olur mu? 150 sene evvel tahminen dedelerim isimlerine bakıyorum. Önce Arapça, sonra da Kürtçe. Şimdi biz az Türkçe, Kürtçe, Arapça biliyoruz. Önceki nesilden çok azı Arapça, hepsi Kürtçe biliyorlardı. Şimdi 20 yaş altı hepsi Türkçe biliyor, Kürtçe de bilmiyor. Gökçeada'da amcamı muhakemeye çağırdılar başka bir meseleden dolayı. Mahkeme salonunda hakim, savcı, katip, iki de biziz. Ben ve amcam sıraya oturduk. Ben 22-23 yaşındaydım. Devleti çok iyi bilmiyordum. Bugünkü gibi hakim kimdir, savcı kimdir bilmiyordum. Amcama bir şey sordu. Amcam Türkçe 3-5 kelime askerde öğrenmiş. Ne diyor dedi. Ben de amca şöyledir böyledir dedim. Hakim sus dedi. Türkçe bilmiyor dedim. Senden iyi biliyor. Yasak, ne konuşuyorsun diye çıkıştı. Ardından yaz kızım dedi. O olay içime çok acı verdi. Ben Kürt değilim, Kürtçü değilim, ırkçılığı lanetliyorum, milliyetçiliği seviyorum. Yaşlı birisi, nasıl o insana saygısızlığınız olur? Senin hakimliğine, savcılığına o olaydan sonra nasıl inanacağım? Terbiyesiz bir insana ben mahkum insan derim. Mahkumiyetini kaldır, terbiyeni öğren. Bedava tercümanlık yapıyorum, bırakmıyorsun. Bak şimdi paralı yapıyorlar, bunu hiç unutmadım.
Menzil tarikatının başı olarak size ne denir?
Bana Şıh'ın büyük oğlu diyorlar. Kimisi Seydi Saki diyor. Babamdan öğrendiklerimiz dışında kendi öğrendiklerimiz de oldu. Siyaset araçtır. Hiçbir zaman amaç olmamalıdır. Siyaset bir inanç değildir, bir düşünce tarzıdır.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Er Uygur'dan randevu aldım. Belli dönemde hayli zorluk çekmişsiniz. Şimdi durum nasıl? Örneğin İçişleri Bakanı'na hemen ulaşabiliyor musunuz?
Hiçbir bakanla samimiyetimiz yok. Hepsine de istediğimiz zaman yani vatandaş olarak ulaşırız. Teşebbüsümüz olmamış ama bizim bakanımızsa ulaşabilmeliyiz yani. İhtiyacımız yok. Olursa da gideriz.
28 Şubat döneminde buraya gelen herkesi potansiyel suçlu görüyorlardı. Gelenin de kaydını tutuyorlardı, fişleme yapıyorlardı. Köyün girişinde o tepeye tank getirdiler. Biz nasıl PKK'lı olmamışız ona hayret ediyorum. Allah'tan aklımız başımızdaydı. Kürt olarak, Müslüman tarikatçı olarak da çok eziyet çektik. Namazın zararını söyleyin, tamam kılmayayım. Deyin dininde bu yok, sabahtan akşama kadar aç kalıyorsun. Zararlı, doktorlar böyle diyor. İnandırın, yapmayayım. Benim inandığım bir şeye inandıramıyorsanız sizin için nasıl yaparım? 28 Şubat'ta Şener Er Uygur'la görüşmek istedim. Kimseyle de görüştürmüyorlardı. Memleket meselesi olduğunu, görüşmem gerektiğini söyledim. Bir hafta 10 gün sonra bana cevap geldi. O vardı, yanında İstihbarat Başkanı Levent Ersöz vardı. 1,5 saat onlarla da konuştum. Siz güvenlik görev sınırlarınızın tertibatını alın. Halkımla kendi branşım neyse Şık olarak siz aramıza girmeyin dedim. Bana taraftarlarımızın sayısının 300 bin civarında olup olmadığını sordular. Ben taraftarlarımızın sayısını bilmediğimi söyledim. O dönemde de menzile gelmeyen yok. Gelmeyen de menzile gelen birini illa tanımıştır. Örneğin eski milletvekili, kayyum atanmadan önce Mardin Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Türk'ün yengesi de dahil akrabaları geldi. İşte hesaplayın, ayda 30 kişi gelse 10 ayda 300 kişi ediyor. Ne bileyim ben, gelenlerin kaydı kuydu yok. Kaç sene evvel de eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in kardeşleri gelip gidiyordu. Kimi hastası için, kimisi meraktan geliyor. Bir ormana niçin çıkılıyor? Ferahlamak için. Onlara niçin gittiği soruluyor mu? Adam buraya gelince rahatlıyor. Okuma üfleme oluyor mu?
Yok öyle şeyler. Üfleme suya, şekere, okuma tarihte kalmış şeyler bunlar. Ne diyoruz? Abdest al, namaz kıl, kötü insanlarla gezme. Bize geldiğine göre bari bunları yapmasını söylüyorum. Çoluğu çocuğu olanlara onlar için toparlanmalarını anlatıyorum. Yaptıklarından, işledikleri günahlardan dolayı pişmanlık duyanlara tövbe ettiriyoruz. Dinimiz teşvik etmiş, tövbe alacaksın diye. Tövbe edeceksin dememiş, tövbe et demiş. Alkolikler var, tinerciler var, esrarkeşler var. Yani insan bunlardan korkuyor. Bir ara toplu olarak otobüslerle geliyorlardı. Çok tehlikeli duruma geldi. Tövbe ediyorlar. Ertesi gün kalıyorlarsa hatme halkasına katılıyorlar. 8 şartı yerine getirmeleri gerekiyor. 8 şartı yapmayan hatmeye sokulmuyor. Adapta öyledir. Hatmede bir halka kuruluyor. Eskiden tesbih konuluyordu. Daha eskiden elleydi. Fatiha okuyor. Herkes bir salavat okuyor. Uyuşturucu kullananları, bazıları uyuşturucuyu bırakıyor. Bu nasıl oluyor? Onlara abdestsiz gezmemelerini söylüyoruz. Bunu motive olsunlar diye söylüyorum. Sıkılınca okuyacağı hadis ve ayetler var. Abdest alıp ferahlayacaklarını anlatıyorum. Teknoloji İslamiyet'i anlatıyor. Keramet değil bu. Şıh nasıl görüyor? Kardeşim görüyorum. İlla bir alet mi lazım? Allah nerede? Ben ona iman etmişim. Vardır. Var olacaktır. Araştırmama gerek yoktur. Babanız nasıl? Babam 78 yaşında. Omurilik kalmamış. Hepsi demir. Boyun fıtığı var. 4-5 kere ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam ediyor. Emsey Hastanesi'nde, yani Emret Seydam'dı mı? Hastanenin adını Emret Seydam diye uydurdular. Halbuki bilseler Emsey'in kardeşlerin baş harfleri olduğunu, işte böyle uyduruyorlar. Menzil köyünde bir oflu, hem de köyün muhtarı. Biz konuşurken ezan okunmaya başladı. Şeyh sanki camiye gitmek için kalkarken yemek hazırlanmasını istedi. Israrla yemeğe kalmayacağımı söyledim. Yorgun olduğumuzu, birkaç saat istirahat etmemizi de önerdi. Artık kalmayacağıma inanmış olacak ki odadan ayrılırken ikramlarda bulunulmasını istedi. Muhtar Yücel Özkan da sefa saygılarından dolayı sigara içemedikleri için bunalmışlardı. Oysa şey sigara içmek serbest, isteyen içebilir demişti. Kendisi de sigarayı daha yeni bırakmıştı. Şeyhin çıkışıyla birlikte sigaralar yakıldı. Hemen ardından dondurma baklava geldi. Dünyanın neresine gitseniz bir oflu karşınıza çıkar. Menzilde de muhtar Yücel Özkan karşımıza çıktı. Yücel Özkan'ın hikayesi de ilginç. Oflu Yücel muhtarı olduğu menzili anlatıyor. 1966 yılında menzile geldim. 1999 yılında buraya yerleşmeye karar verdim. Şeyh ailesi de beni seviyordu. 2010 yılında beni muhtar seçtiler. Köyümüze önemli hizmetlerin gelmesini sağladım. Daha yapılacak işlerimiz var. Buraya gelip yerleşen 55 ilden insan var. Hepsi de iş güç sahibi. Köyümüze hafta sonları en az 15 bin kişi gelir. En çok da madde bağımlısı olanlar burada kalmak ister. Ama biz buranın sığınma evi gibi olmasını istemiyoruz. Buraya bilseniz ne insanlar geliyor. Annesi avukat, babası hakim olan ama çocukları uyuşturucu batağında olanlar var. Onlara ilk söylediğimiz doktora götürmeleri oluyor. Buraya gelenlerin en fazla 3 gün kalabilmelerine izin veriyoruz. Burada fazla kalmak, gönüllü olarak çalışmak isteyenler de var. Onların sabıka kayıtlarını inceletiyoruz. Sabıka kaydı olmayanları değişik işlere yöneltiyoruz. Örneğin cami temizliği, sokakların temizliği, diğer işler. Sevap kazanacağı düşüncesiyle burada gönüllü olarak çalışanlar var. Maaşlı çalışanlar var. Onlara yardım ediyorlar. 2000 nüfuslu köyümüzde ilkokul ve İmam Hatip Ortaokulu var. Saygı Öztürk bu sayfaya avukat Utku Kereşoğlu'nun yazdığı mektubun bir fotokopisini koymuş. Alt yazısı şöyle diyor: çevre köylerdeki öğrenciler tarikat merkezi olan Buhara'daki okula gitmeye zorlandı. Devlet bu köye okul yaptı ama bazı aileler çocuklarını göndermemek için direndi şeklinde. Bu konuyla ilgili haber ileriki sayfalarda olacak. 14. ayrımın sonu. Sayfa 161.